Merhaba efendim. İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Bendeniz Mehmet Lütfü Aslan, kıymetli hocamız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte inşallah sizlere yine medeniyetimizin irfan burcundan böyle nasibimizi konuşmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Yayınlar diliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.
Çok teşekkür ederiz. Hocam geçen haftalarda evet. Hazreti Peygamber Efendimizle ilgili onun özellikle irfani boyutuyla ilgili
evet.
Bazı gündemler yapmıştık ve bunu devam ettireceğimizi de vaat etmiştik.
İnşallah.
Şimdi Resulullah Efendimizin siz vazifelerini anlatırken Kur'an-ı Kerim'de kitabı öğretmek üzere bir de hikmeti öğretmek üzere gelişini evet. ifade etmiştiniz. Aradaki fark nedir hocam? Kitap ve hikmet.
Çok güzel. Şimdi efendim o bahsettiğiniz Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in görevlerini, sıfatlarını tanımlayan, birbirine benzeyen ikisi Bakara'da, biri Âl-i İmran'da, biri Cuma suresinde geçen 4 tane ayet-i kerime var. Yani onlarda ayetlerin okunması var bir. Peygamber aleyhissalatü vesselam ayetleri okur diyor. Kitabı öğretir, tezkiye eder ve hikmeti öğretir. Bunların sıralaması değişiyor 4 ayet-i kerimede ama aşağı yukarı bu. Şimdi çok güzel sordunuz. Yani hem ayetleri öğretmesi, okuması, hem kitabı öğretmesi, hem hikmeti öğretmesi. Evet. Yani bunların arasında nedir fark, nüans nedir diye insanın ister istemez hatırına geliyor. Yani benim görebildiğim kadarıyla yani o ayetleri öğretmesi, ayetleri okuması konusu daha çok genel manada ayetler. Yani varlık alemindeki bizim dünyada gördüğümüz Allah'ın kudretine işaret eden her türlü asar, her türlü eser, her türlü mucize ona dahildir. Yani gökteki yıldızlardan günün doğmasına, güneşin batmasına, suyun akmasına, baharın gelmesine, insanın doğmasına, büyümesine, yani burada gördüğünüz o mükemmellik ifade eden ve Allah'ın kudretini çağrıştıran neler varsa o ayatü beyinat kısmındadır. Bunlar hakikaten insan olur.
Kevni ayetler diyoruz. Kevni ayetler. Yani mesela yağmur damlaları geliyor, başını aynen. açıyor mesela. Tabii. Niye açtınız diyorlar. İşte efendim onları oradan ahdi diyor, daha taze diyor Allah'la
evet,
diyor.
Yani melekler vasıtasıyla geliyor, onun katından evet, geliyor. Evet. Çok güzel şeyler. Dolayısıyla o tarafla ilgili bizim bir dikkatimizi çekiyor Kur'an-ı Kerim. Yani aleme, evrene, kainata bakıp oralardan ibret nazarıyla bir şeyler çıkarmamızı istiyor. O ayrı bir fasıl. Bir de Peygamberimizin doğrudan kitabı öğretmesi var. Yani Kur'an-ı Kerim'i, kitabı Kerim'i okuması ve öğretmesi var. Bu tabii onun Cenab-ı Hak'tan aldığı bu ilahi vahyi eksiksiz, ilavesiz olmak üzere kullarına taşıması, öğretmesi, anlatması manasına. Bir de onunla ilgili gerektiğinde açıklamalar yapması.
Tefsirini yapması.
Tefsirini yapması, tebyin etmesi diye de geçiyor evet. bir başka ayette. Evet. Yani insanlar çünkü her ayeti, her mesajı doğrudan net olarak kavramakta zorlanıyorlar. Onun için o zorlandıkları alanlarda Peygamber aleyhisselam devreye giriyor. Bunun anlamı şudur, şu manaya gelir diye açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in böyle bir öğretme görevi var. Hikmet ise iki türlü yorumlanmış bizim müfessirlerimiz tarafından. Birinde Hazreti Peygamber'in sünneti, yani Kur'an-ı Kerim'i uygulaması Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hikmettir denilmiş. Çünkü hikimde hükmet aynı kökten geldiği için bir ahkamın uygulanması anlamı da var. Dolayısıyla hikmetle kastedilen sünnet-i seniyedir. Yani Efendimiz bir taraftan Kur'an-ı Kerim'i bilgi olarak, ilahi mesaj olarak insanlara anlatıyor. Diğer taraftan da onu uygulayarak sünnetiyle size göstererek gerçekleştiriyor manasına. Bir de hakikaten hikmet kelimesinin lügavi ve ıslahi manasına uygun şekilde anlam kastedilmiştir deniliyor. O nedir? O da olayların arka planındaki gerçekleri görmeye çalışmak. Yani eşyaya bakmak.
Eşyanın esrarı.
Esrarını çözümlemek. Olayların esrarı. Niçin oldu? Niye bu başımıza geldi? Bu olayların arkasında neler oluşmuş olabilir? Bundan çıkarılacak olan dersler nelerdir? Diye sorduğumuz soruların cevaplarının bize hikmet olarak yansıdığını görürüz. Yani biz bir şeyi sorduğumuzda.
Böyle de bir dua var sanki Resulullah Efendimiz'de. Eşyanın ardındaki esrarı bana
olduğu gibi göster mealini bir duası var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Evet, çünkü hakikaten insanoğlu bu kainatın gizemini, sırlarını, ilahi sırları merak ediyor, öğrenmek istiyor ve öğrendikçe de imanı güçleniyor. Allah'a olan imanı, kainatta güzellikleri gördükçe onun sanatına olan hayranlığı artıyor. Bu da daha çok teslimiyetini arttırmış oluyor. Bakımdan Efendimizin bu duası bir bakıma bize de bir telkindir, telmihtir, evet, işarettir. Yani siz de bu hikmeti kavramaya çalış. Ve aynı zamanda da Bakara suresinde bir ayet-i kerimede yu'til hikmete men yeşâ'u ve men yu'til hikmete fekad u'tiye hayran kesira ayet-i kerimesiyle.
Lokman suresinde de sanki öyle bir şey var değil mi hocam? Lokman aleyhisselamın
hikmeti öğretmesiyle var. Tabii hikmet şeyi var, doğru. Ama burada doğrudan Allah Teala Hazretleri diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Hatta bazen bunu oradaki meni dileyene verir. Hmm. Yani hikmet peşinde koşana, hikmet arayana. O men kelimesi Cenab-ı Hakk'a da razı olabilir. O işte hikmeti arayan kişiye de razı olabilir. Yani kim hikmeti arıyorsa, kim hikmeti istiyorsa Allah ona verir. Kime de hikmet verilmişse ona büyük bir hayır verilmiştir. Yani onun ufku, güzellikleri, iyilikleri görebilecek şekilde zenginleştirilmiş demektir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yani bu Kur'an-ı Kerim'le ilgisinin bu manada iki boyutuyla düşündüğünüz zaman hayatı yaşamada çok farklı bir şeyi var, sunumu var bize. Evet. Yani hem sünneti anlama babında hem de kainatı, evreni okuyup oradan dersler çıkarma bahsinde.
Hocam şimdi genelde bu şeylerde bir kadim gelenekte böyle bir gelenek vurgusu yapan şeyler var. İşte ezeli hikmet, ezeli bir efendim bilgi var. Bu bütün dinlerde mündemiştir. Dolayısıyla her bir din aslında aynı şeye çağırır. Dolayısıyla onu bulduğumuz zaman bir müddet sonra onu buluyorsanız eğer bu sefer şöyle bir iddia da çıkıyor ortaya. Ya dinler bu sefer birer formdan öteye gitmiyor. Ya halbuki din İslam'dır bizim kanaatimiz ve inancımıza göre. Şimdi Resulullah Efendimizin bu bahsettiğiniz yani ifade ettiğiniz aslında sıralamasında yani Kur'an-ı Kerim bu 400'den bir tanesi sadece.
Evet.
Yani hayatın aslında birçok girift parçasını da izah eden o hikmet tarafıyla. Diğer taraftan sünnet boyutuyla onu uygulayan da o. En başta o ayetleri okumak meselesi zaten büyük bir açılım. Bütün kevni ayetleri o anlamda izah eden Allah Resulü. Yani Efendimiz hayat sanatının en muhteşem uygulayıcısıdır diyebilir miyiz efendim?
Aynen öyle. Yani bu işin usulünü, üslubunu, yolunu, yöntemini ayetler muaciyesinde Efendimiz göstermiş oluyor. Ayetler bunun bir bakıma projesini çiziyor. Evet. Yani Efendimiz'e bir proje çiziyor. Yani önce ayetleri okuyarak işe başlatıyor. Ondan sonra bir tezkiye şartı koyuyor. Bu bence çok önemli. Yuallimuhum yetlu aleyhim ayatina ve yuzekihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete. Yani önce evrendeki ayetlerin, kainattaki kevni ayetlerin okunması, sonra tezkiye etmek. O tezkiye de çok kapsamlı bir şey. Yani tezkiyede ne var? Tezkiyede insanın fıtri olan özelliklerinin ortaya çıkarılması var. Çünkü insan bu dünyaya gelince, maddeye bulanınca, o elest bezminde efendim çok tertemiz olan ve nefahtu fihimin ruhi ayeti kerimesinde karşılığını bulan o ilahi tarafı insanın dünyaya gelmekle birlikte maddeyle kirleniyor. Efendim ihtiyaçlar çoğaldıkça dünyaya ait bir takım düşünceler onun önünü kesmeye başlıyor.
Hocam hemen orada şeye gireyim tam da yeri geldiği için. Bu sadece fıtratın yani fıtratta da olan bir şey değil mi aslında? Fe'lhamaha fucuraha ve takvaha.
Tabii Allah onu fıtrata koydu ya, onun için diyorum işte o fıtratın kirliliğinden sonra tekrar ona dönmek üzere bir işlem tezkiye. Yani Allah Teala küllü mevludin yûledu alâ fıtrat İslam. Yani bu hadis de bunu gösteriyor. Evet. Fıtratta bu tertemiz olarak bu dünyaya geliyor. Ama dünyaya geldikten sonra ihtiyaçlar, ihtilatlar, ihtilaçlar, yani karma karışık duygular
o fucuru ortaya çıkartıyor
zaman
hocam?
İçerisinde kirlenmişliği fucuru ortaya çıkarıyor. Bu fucurun da ortadan kaldırılabilmesi bir tezkiye gerekiyor. Yani bir arınmışlık gerekiyor. Duyguda arınmışlık gerekiyor. Davranışta arınmışlık gerekiyor. Düşüncede arınmışlık gerekiyor. Çünkü düşünceler de kirleniyor.
Evet.
Yani düşünceler de dış etkenlerle öğrendiğimiz, uyduğumuz şeyler bizi tevhidden veya ne bileyim işte saf iman akidesinden koparıp başka taraflara doğru savuruyor.
Hocam burası tam işte belki modern insanın en çok kafasının karıştığı yer. Bir insan nasıl tezkiye eder? Allah Resulü nasıl tezkiye ediyordu dolayısıyla ashabını ya da yanındakileri?
Şimdi iki yöntem var bunun. Birincisi Allah Resulü'nün elinde bir mesaj var, ilahi mesaj var. O mesajı onlara anlatarak, öğreterek. İkincisi de onlara rol model, üsve-i hasene olarak, örnek olarak. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesajını söylüyor ama şöyle olun konusunda kendisi gibi olmalarını ima ediyor. Yani davranışınızı böyle yapın demiyor. Ama bazen ibadetlerde vesaire de beni nasıl namaz kılarken görmüşseniz öyle kılın diyor. Ama diğer davranışlarda kendisinin bir rol model olduğunu ve onun özümsenmesi halinde bu tezkiyenin gerçekleşeceğini fiilen söylemiş oluyor. Ve zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında bulunan sahabiler de onun davranışlarına bakıyorlar. Yani sözlerinden çok davranışlarına bakıyorlar. İşte Hudeybiye müsalasındaki hadise çok cali bir kattir. Bilmiyorum, konuşmuş muyduk onu burada?
Konuşmadık hocam.
O biliyorsunuz Hudeybiye müsalası Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında ve İslam tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Yani ashab-ı kiram umre maksadıyla Mekke-i Mükerreme'ye yola çıkmışlar. Yanlarına sadece kılıçları, başka hiç silah almamışlar. Kureyş bunu haberdar olunca bundan Hudeybiye denilen yerde karşılıyorlar Efendimiz ve arkadaşlarını ve müsaade etmiyorlar Mekke'ye girmesine ve orada bir anlaşma imzalanıyor. O anlaşma baktığınız zaman şartları itibariyle Müslümanların çok aleyhine
gözüküyor,
çok negatif hükümler taşıyan bir anlaşma. Ama Hazreti Peygamber buna rağmen o anlaşmaya imza atmaya hahişkar, arzulu. Yani sahabiler şaşırıyorlar. Yani bu kadar negatif şartlar taşıyan bir anlaşmayı nasıl imza atıyoruz falan diye. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şunu hesap ediyor. İlk defa müşrikler
muhatap alıyorlar,
onları muhatap alarak imzaya oturtuyorlar karşılığında. Yani siz artık bizimle oturup konuşabilecek ve bizim gücümüze denk güce sahip bir grupsunuz diye bunu kabullenmiş oluyor. Bu önemli bir şey. İşte Hazreti Peygamber bu gerçeği kabul ettirdiği için o zor şartlara rağmen, yani işte ne bileyim Mekke'de Müslüman olmuş bir adam Medine'ye gelmek istese geri verilecek ama Medine'den birisi irtidat edip Mekke'ye dönecek olsa geri verilmeyecek. Böyle çok abuk subuk gibi görünen şartlar var. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer Ebubekir'e gidiyor, ya bu biz ne yapıyoruz? Biz dünyanın en şerefli insanları değil miyiz? Niye razı oluyoruz millete? O vahiy alıyor diyor. O biliyor diyor. Ona sor diyor.
Evet.
Bir başkası keza öyle. Yani herkes böyle geldi.
Sen Hazreti Peygamber değil misin?
Tabii de biz en şerefli insanlar değil miyiz sana tabi olmakla falan diye böyle Hazreti Peygamber'in yani başını tasdik edecek şekilde üzerine geliyorlar. Hazreti Peygamber onlara sükunet tavsiye ediyor. Ve hatta işte anlaşma metnini yazan kişi Müslümanlar adına Hazreti Ali radıyallahu anh anlaşmanın işte Kureyş lideri Süheyl bilmem işte falanla Muhammed Resulullah arasında olmuştur deyince olmaz diyorlar, biz senin Resulullah olduğunu kabul etmiyoruz ki.
Evet.
Sil onu diyorlar. Ali ben silemem diyor.
Evet.
Ben silemem. Peygamberimiz göster onu bana diyor. Kendi eliyle siliyor malum.
Orada o ümmiliğinin şeyi var değil mi? Onu göster ben sileceğim. Yani kendi eliyle bizzat siliyor.
Bizzat siliyor. Sonra. Muhammed İbn Abdullah diye yazılıyor oraya metne. Ve bütün bunlar tamamlandıktan sonra artık diyorlar ki Mekke'ye gidiş yok. Umre yapmayacağız. İhramdan çıkacağız. Kurbanlarımızı keseceğiz. Peygamberimiz ashabına ilan ediyor. Diyor ki herkes diyor kurbanlarını kessin, saçını tıraş etsin ve ihramdan çıksın diyor. Ama hiç kimse de
hareket yok.
Buz gibi millet. Peygamberimiz bir daha ashabım anlaşma tamamlandı. Hadi herkes kurbanı kessin, tıraş olsun ve ihramdan çıksın. Yine hiç hareket yok. Peygamberimiz üzülerek ve öfkelenerek çadırına giriyor. Bunlar helak oldu diyor. Ümmü Seleme validemiz var orada yanında da. Hayrola ya Resulallah, ne oldu? Niye bu kadar celallisiniz falan? Bunlar bana itaat etmiyorlar diyor. Yani bunlara kurbanlarını kesmelerini, tıraş olmalarını, ihramdan çıkmalarını emrediyorum. Bana itaat etmiyorlar diyor. Ümmü Seleme validemiz Nebi'nin mektebinde okumanın ve orada talebe olmanın gerçekten büyük bir erdemiyle, ferasetiyle diyor ki ya Resulallah siz sadrınızdan çıkın, kurbanınızı kesin, berberinizi çağırın, tıraş olun, onlar size uyacaklardır, korkmayın diyor. Hakikaten peygamberimiz hiçbir şey söylemeden çadırından çıkıyor, gidiyor kurbanını kesiyor, kurbanlarını kesiyor hatta. Sonra berberini çağırıyor, tıraş oluyor. Ondan sonra
teker teker.
Hepsi birbirine tıraş ederek büyük bir tehalükle hatta hadiste öyle geçiyor. İhramdan çıkıyor. Niye? Yani peygamber olduğu halde emrinin ve söylediğinin yerine getirilmesi uygulamaya bağlı. Yani insanlar bunu arıyor, bekliyor. Evet. O yüzden tezkiye orada. Tezkiye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerini uygulamasında. Onu yaptığı an onlar diyorlar ki bunda artık tereddüt yok. Efendimiz bunu yaptı, biz de bunu yapmaktan başka şansımız yok diye düşünüyorlar. Yani tezkiye bu. Hikmet ise o olayların arka planını okumaya çalışabilmek manası ve bahsettiğimiz sünnet
bir müddet sonra hocam, şimdi sahabe-i kiramdan özellikle mesela Hazreti Ömer gibi bu tür fevri bir davranış gösterenler bir müddet sonra Resulullah Efendimiz'i okumayı da öğreniyorlar değil mi?
Tabii.
Yani işte bunda vardır bir hikmet, bunda bir hikmet vardır tarzında. Yani gerçi Efendimiz orada bir tefrik yapmış zaman zaman. İşte bu dünya işidir, bunu benden daha iyi bilirsiniz
tabii,
demiş.
Tabii o konular öyle. Mesela o aşı meselesi, hurma aşısı meselesi gibi olaylarda yani bunlar dünyalık meselelerdir. Bunları sizin içinizde benden daha iyi bilenler var, sizler daha iyi bilirsiniz diyor. Ama geleceğe ait, ümmetin geleceğine ait, maneviyata ait, ibadete, kulluğa, taata ait konularsa o konularda mutlaka bir vahiy var veya bir Efendimizin gönlüne bir işaret var. O işaret istikametinde hareket ediyor. Sahabiler de ona bakıyor. Hatta soruyorlar. Ya Resulallah, bunu sen kendinden mi yapıyorsun? Yoksa bu konuda sana bir vahiy, bir işaret geldi mi? Evet. Diye tefrik için soruyorlar. Evet. Yani vahiy geldiler. Tamam, o zaman yapacak bir şey yok.
Ama Uhud öncesi tavır da çok ilginç hocam. Şimdi orada da mesela Efendimiz bir kendisi bir kanaat ishar ediyor. Diyor ki biz Medine'de kalalım ve burada bir sokak savaşı yapalım ama diyorlar ki
orada aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam toplumunda, İslam siyasi geleneğinde şuranın önemine işaret için bir mesaj veriyor bence. Yani aslında o
yani
tavır
istişareye uyuyor yani kendisi.
Aynen öyle. Orada yani da kendi kanaati o olmadığı halde. Kendi kanaati farklı olduğu halde toplumun genel önde gelen işte genç dinamik yapısında bulunan insanları farklı bir kanaat ızhar edince ona uyulması gerektiğini fiilen gösteriyor.
Yine orada da bir aslında Resulullah Efendimiz hikmete dair bir şey öğretmiş
aynen
oluyor.
Aynen yani.
Evet.
Çünkü ve emruhum şura beynehum ayet-i kerimesi önümüzde. Bir de ve şavirhum fil emr ayet-i kerimesi var. Madem ki müşavere edecek ashabıyla ve insanlarla o müşavereye de önem vermesi lazım. Zaten ben o şeyi böyle düşünüyorum. Bu ayet-i kerime, okuduğumuz ayet-i kerimenin baş tarafında ve rahmeti minallahi lente lehum ve lev kunte fazlan galizel kalbilen feddu min havlik fa'fu anhum ve sağfir lehum ve şavirhum fil emri fe izâ azemte fetevekelallah. Yani sen ashabına karşı hoşgörülü davran, affedici ol,
istiğfaret onlar için
Allah'tan mağfiret talep et ve onlara danış, yani onları adam yerine koy diye anlıyorum onu ben. Evet. Yani onların her birini senin için bir danışman, bir müşavir, bir müsteşar gibi onlara statü ver, değerli bul ve danış. Ondan sonra da birlikte bir karar verdikten sonra siz Allah'a dayanın, evet, tevekkül edin manasında. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın her sözünde, her uygulamasında farklı bir mesaj var. Farklı uygulama örnekleri var. Onu ayrı ayrı görmek gerekiyor hikmetleriyle beraber.
Birazdan devam edelim hocam inşallah.
Peki.
Efendim İrfan gündemi birazdan tekrar sizinle beraber olmak üzere bir ara veriyor.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Muhterem Hasan Kamil Yılmaz hocamızla birlikte bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, Resulullah Efendimizin hikmeti boyutlarını konuşuyoruz.
Evet.
Hocam hikmetin bu dönemde özellikle modern çağımızda bir de böyle bir hani bilgelik, işte hayatın felsefesini bilmek, işte şeylerin ardındaki esrarengizliği bilmek tarzında moda bir tarz havası da var.
Evet.
Özellikle bu uzak doğudan gelen bir takım felsefeler yeni çağ denen o New Age dinlerle soslu bir şekilde işte Budizm, Tibet felsefeleri, işte efendim bir takım Konfüçyüs öğretileri bu böyle soslanıp insana, böyle modern insana ihtiyaçlarınıza uygun işte budur tarzında sunuluyor.
Evet efendim, doğru.
Şimdi bunların içerisinde sunulanların birçoğunun aslında biz Resulullah Efendimizin hayatında, sünnetinde çok böyle güzel örneklerini görüyoruz. Mesela hizmetkar liderlik diye bir şey anlatıyoruz biz yönetim biliminde. İşte Seyyidül kavmi hadimuhum yani. Resulullah Efendimizin yani
hayatı bu.
Evet. Kavmine hizmet eden onların efendisidir tarzında. Şimdi buralarda Resulullah Efendimizin söylediklerine tabi olmakla bu tür bir hani hikmet arayışında olan bir insanın aslında buluşabileceği yani bir şey var.
Bir alan var.
Bir alan var.
Evet.
Yani bundan nasıl istifade edilebilir veya buradan istifade edenlere Resulullah Efendimizin pınarına ki esas pınar orası
evet.
gelmeleri noktasında nasıl bir telkini bulmak lazım hocam?
Şimdi insanın yani daha çok riyazet yöntemi diye bir yöntemle bir takım farklı duygu ve bilgilere ulaşması ile ilgili klasik bir şey var. Çok eskilerden beri gelen yani Uzak Doğu ve orta şeydeki Hint, Çin gibi
Budist bölgelerde, Budist geleneklerde
olan Hristiyan geleneğinde de bulunan bizim tasavvuf geleneğinde de az çok
Yahudilikte de var değil mi?
Yahudilikte, Kabala. Tabii gelen. Kabalizm diye bir şey var. Bulunan bir riyaziyetle bir takım bilgilere ulaşma geleneği var. Yani insan kendini bir takım zorlamalara efendime söyleyeyim açlık, susuzluğa, tahammüle alıştırmak suretiyle duygusal olarak bazı bilgilere ulaşması söz konusu. Bu riyaziyetin insana sunduğu bir imkan gibi görünüyor. O baktığınız zaman ve bunlar arasında da ister istemez bir benzeşme oluyor. Hmm. Hatta hadis diye de rivayet edilen bir nakil var. Şeyde Hilyetü'l Evliya'da geçiyor. Men ahlasa lillahi 40 sabahan zaharat yenabi'ul hikmeti min lisanihi min kalbihi ala lisanihi. Yani kim 40 gün süreyle Allah'a ihlasla kulluk ederse kul olursa onun kalbinden lisanına, diline hikmet pınarları akmaya başlar. Yani insanların teksif olmasının, evet. bir olaya teksif olmasının, ibadet teksif olmasının farklı açılardan olayları değerlendirme ve hikmet konuşma gibi özelliklerin gelişeceğini işaret ediyor bence.
40 gün sabah namazına devam eden diye genelde bunu öyle mi şey yapıyorlar hocam anlatıyorlar?
Evet, evet yani 40 gün sabah namazı. Ya bu 40'ların gelenek haline gelmesi etkin olabilmesi gibi alanlarda önemli bir payı var. Yani mesela şeyde de bu açlıkla ilgili yemeği terk etmede de 40 gün bir şeyi terk ettiğiniz zaman bağırsak hafızası diye bir şey var. Bağırsaklar o tadı unutuyormuş ve canınız çekmiyor. Ama bir gün bir tattınız mı tekrar
başlıyorsunuz. Geri geri, evet.
Böyle bir şey. İnsan vücudu da böyle, insan beyni de böyle, insan gönlü de böyle. Dolayısıyla insanın alışkanlıkları...
40'ta bir sır var yani hocam.
Var var. Alışkanlıklarını kontrol ederken, hayatını tanzim ederken bu tür özellikleri görmesi gerekiyor. Yani kendisini kaptırmaması adına kontrollü yaşayabilmesi. Çünkü kontrollü yaşamak bizim dinimizin de bize öğrettiği önemli bir şey. Yani hayatını sürekli murakabe dediğimiz duygularla yaşayabilmesi... bu işin temel
akarsu
değerler.
Kenarında bile su israf etmiyor.
Aynen. Yani, aynen. İşte bu muhakkabe aslında bu işte yani. Ve buna da işte kontrollü yaşama diyorlar şimdi modern hayatta da. Yani kendini serazat görmemek. Yani özgür böyle her şeyden özgür, her şeyden azat değil. Belli kuralları var hayatın. İnsanın belli kuralları var. Hayatın devamının belli kuralları var. Buna uyduğun zaman insanca yaşayabilirsin. Faydalı bir insan olursun. Herkese yararlı bir insan olursun. Kendine de yararlı olursun. Ama sen ben tam özgür olacağım. Hiçbir şeyi takmam. Kendi özgürlüğüm esastır dediğin zaman önce kendine zarar vermeye başlarsın. Evet. Bence bu çok önemli, ince bir ayrıntı. Bugün mesela bu özgürlük taraftarları, özellikle gençlere çok cazip geliyor bu. Yani özgür olmak, bağımsız olmak, baskıdan uzak olmak manasına gibi ama yani o özgürlük dediğiniz şey insanın nefsinin tanrılaşması demektir.
Evet.
Bir baktığınızda.
O da dönüyor kendini vuruyor yine.
Sonuçta kendini vuruyor. Dolayısıyla riyazet dediğimiz şey işte o insanın içindeki nefsinin tuzaklarına karşı insanın direnebilmesi meselesidir. İşte bu tezkiye dediğimiz şey de o riyazetle güçlendiği zaman hikmet kapıları, hikmet pınarları açılmaya başlıyor.
Yani orada hocam işte aslında siz de bir ortak paydaya işaret ettiniz.
Aynen öyle.
Bu Hindu'da da böyle olacak. Bir
İşte orada kriter inanç esasları ile ilgili, ahlak esasları ile ilgili Kur'ani değerlere bağlı kalmaktır. Önemli olan o. Yani bu inanç esaslarında problem yoksa, itikat esaslarında ne bileyim ahlaki esaslarında problem yoksa o tür hikmetler çünkü hikmet müminin yitiğidir diyor Peygamberimiz. O nerede bulsalır diyor. Yani evet. Hikmet dediğimiz olayların arka planını anlatan bir bilgi bir yerde bir kırıntı olarak varsa onu biz alırız almak durumundayız. Ama bu bizim tevhid inancımızla çelişiyorsa, ahiret inancımızı zedeliyorsa kusura bakmasın o kenara dursun. Yani bizim inanç değerlerimize çelişmemesi lazım. Ahlak değerlerimize.
Evet. Hocam yurt dışında bir şeye girmiştim tasavvuf dersine. Dersi veren hocaya söylemeyeyim ama ilk derste bana çok ilginç gelmişti bir tespiti. Dedi ki Mesela bir Budist dedi. Hı hı. Böyle bir riyazat yolunda ilerledikçe dedi. Resulullah değil ya da Hazreti İsa değil Buda'yı görüyor rüyasında dedi.
Tabii.
Ya da Hristiyan mesela kendisi riyazat yolunda ilerledikçe işte yine Resulullah ya da Buda'yı değil Hazreti İsa'yı görüyor. Resulullah Efendimiz de mesela şimdi Hazreti Peygamber'in...
Rol model kimse onunla yaşıyor.
Evet, şimdi orada bir şey o ilginç bir şey hocam aslında baktığınız zaman yani siz kimin yoluna niyet ettiyseniz evet. Dolayısıyla zahirde hangi aslında hükmü ya da
yani ön kabulünüzdeyse
evet.
O ön kabule geri yürüyorsun. Onun için evet. O yüzden inanç esasları, temel değerler önemli. O temel değerleri doğru adrese yönlendirmişseniz, tevcih evet. etmişseniz problem yok. Ama yanlış adrese yönlendirmişseniz oradan sonuçlar
yansıyor. Hocam buradan ben de şöyle bir kanaate varıyorum. Biraz önce sorduğum o hani ortak paydı da sen niye arıyorsun? O önemli yani. Niye aradığın çok önemli.
Niye ve neyi?
Neyi arıyorsun? Evet.
Neyi arıyorsun? O çok önemli. Yani siz evet. hakikaten Cenab-ı Hakk'a ulaşmak, onun rızasına ermek, ahireti kazanmak gibi yola çıkmışsanız ve bu tür riyazetlerle de meşgulseniz siz zaten o noktaya doğru gidersiniz. Orada çok problem olmaz.
Ama senin hazlarının en üstüne varmak gibi bir amacınız varsa.
Ondan sonra bir takım olağanüstü şeyler söylemek, olağanüstü güçler elde etmek. Mesela bir Budist ruhunu bileğine teksif ediyor, ruhunun gücünü. 10 kişi birleşiyor, acımıyor bu şeyini.
Evet.
Yani böyle bir güç elde etmek istiyorsan hayırlı olsun. Ve yani yine bir Budist veya başka bir Brahma rahibi ruhun enerjisini karnına teksif ediyor. Üzerinden tır geçiyor. Bir şey olmuyor.
Evet. Şimdi bu gösteri için yani.
Bu meziyetse hayırlı olsun sana. Yani meziyet nedir? Ahlaki meziyettir.
Evet.
Yani o yüzden bizim irfan geleneğimizdeki asıl özellik ve güzellik ahlaki meziyettir. Nefse ram olmamaktır. Nefse karşı durmaktır. Sünnete ittiba etmektir denilir. Yani en büyük keramet sünnete ittibadır ve nefse direnmektir diye ifade edilmiştir.
Evet.
Yani bir adamın zihninde ve şuur altında Resulullah'a tabi olmak ve nefsine direnmek gibi bir hedefi varsa onun ayağı çok kolay kaymaz Allah'ın izniyle.
Evet.
Çünkü hedefi belli, nereye gittiği belli. Bu şeyde bile böyle, irfan geleneğindeki seyir sülüklerde bile böyle. Şimdi bizim mesela tarikatlarımızın bir kısmı, bu işte Hazreti Ali kanalıyla geldiği ifade edilen nefsani tarikatlerde daha çok seyir sülük rüyalarla takip edilir. Yani seyir sülükte salikin mesafe alması, manevi olarak gelişimi rüyalarla takip edilir. Ve ders kontrollerinde mürşit salike der ki bu dersten sonra da şöyle bir rüya göreceksin evladım der.
Hmm.
Yani onu da ön alarak kendisine telkin eder. Hakikaten bir süre sonra o rüyayı görmüş olarak gelir. Yani telkinli olduğu için şeyde de biraz önce örnek verince onu dedim. Yani oradan aklıma geldi. Hani Budist çıkıyor, Buda'yı görüyor.
Evet.
İsa giriyor. İsevi giriyor riyazete. Hazreti İsa'yı görüyor. Muhammed'i Hazreti Peygamber'e inanan Müslüman görüyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyor rüyasında veya rol model olarak. Yani insanın kendisine rol model seçtiği örnek insan, gerçek mürşit, gerçek mürşid-i kamil yani o peygamberler, mürşid-i kamil aynı zamanda, o zaman herkesin şeyine göre değişiyor. Yani evet. gönlündeki aslana göre değişiyor. Gönlündeki aslan neyse o.
Yani o aslında mürşid-mürşid ilişkisinde de hocam aslında mürit irade eden, isteyendir. Yani talep eden, dolayısıyla yolu bir şekilde kendisi açıyor. Yani mürşid-i kamil ona bir yol gösteriyor ama orada yürüyecek olan kendisi olduğu için aslında biraz merkez o kendisi yani.
Yani o öbürü sadece bir takım işaretlerde yani navigasyon cihazı gibi.
Evet.
Şuralara şöyle evet. yaparsan diyor. Evet. O esas yolu alacak olan o.
Evet. Evet. Hocam hikmetin bu hani pazarlanabilir oluşunun ortaya çıkarttığı tabii bir takım şeyler de oluyor. İşte bu işi tamamen ticari ya da işte şarlatanlık maksadıyla yapan. Şimdi bir ara sosyal medyada falan işte bir söz böyle afilli çok bakıyorsunuz çok afilli gözüküyor.
Aforizma yani.
Altına Hazreti Mevlana. Ya bunu ben söylemedim kardeşim diye altına yazmışlar Hazreti Mevlana. Bunu da ben söylemedim diye. Şimdi bu gerçekten zamanla bir tür hani hadislerde de olmuş böyle. Hani
doğru.
insanları böyle iyiliğe, güzelliğe, doğruya sevk etmek amacıyla hadis üretenler olmuş değil mi hocam?
Maalesef. Yani şimdi, mevzu hadise öyle ortaya çıkmış.
Bunda da şimdi belki. Hazreti Mevlana'nın ruhu bizar muhtemelen şimdi.
Kesinlikle
onunla ilgili çok
yani
ilginç
söylemediğini
bir şey
söyletiyorlar evet. Hazret'e. İster istemez bizar olur tabii. Yani düşündükleri ise gene kısmen belki olmaz ama düşündükleri bile değilse üstelik hakikaten bizar olur yani. Onun için bir bakıma da aslında haksızlık edilmiş oluyor.
Evet.
Yani kişiye söylemediği sözü söyletmek iftira gibi yani.
Evet.
Belki böyle bir şey düşünmedi. böyle bir şeyle ilgisi de yok. Siz ona onu söyletiyorsunuz. Haksızlık ediyorsunuz.
Yani. Evet, ben onu şeye benzetiyorum hocam. Şimdi normalde bir markete gidiyorsunuz. Hı-hı. Belli ürünler satıyor. Hı-hı. Siz orada diyorsunuz ki ya bak şu benim elimdeki çok başka bir ürün var. Çok güzel, harika bir şey. Ben onu oradan aldım. Halbuki o yani oradaki markette olmayan bir şey, olmayacak bir şey yani. Hı-hı. Siz onu ona nispet ederek aslında marketin itibarını da bir anlamda ya da kendisine ait o ürün gamını işte ürün listesini de bir anlamda şey yapmış oluyorsunuz, üstünü çizmiş oluyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bir herhangi bir insana söylemediği sözü ya da manayı isnat etmek belki orada bir tür eklektik bir yaklaşım. Yani oradan şunu al, buradan bunu al. Sonra sen kendin bir şey oluşturmuş oluyorsun yani. Yoldan çıkmak biraz böyle bir şey. Böyle başlıyor sanki hocam.
Yani işte insanların kendi kendilerine inanç değerlerini oluşturmaya çalışması, hikmet oluşturmaya çalışmış olması, yani o ardından gideceği hikmet sahibi insan değil de kendisi evet. olması gibi evet. bir sonuç doğuruyor.
Ya bu heva ve hevesi peşin ekmek olmuyor mu hocam?
Aynen öyle oluyor. Onun için bence yani söz kime aitse onun asli hüviyetini korumalı. Ha o söz bugün bize ne söylüyor onu biz farklı şekilde yorumlayabiliriz. Orada irademiz hürdür ama biz ona söylemediği bir sözü söyletmek gibi bir cüret asla göstermemeliyiz. O saygısızlık olur.
Yani orada yani, mesela hani Resulullah Efendimiz'le de bağlayacak olursak bazı hadisleri ev kema kal diye.
Tabii o şeyden raviler hafızalarına güvenemediği için evet. yani hadisi ben duydum dinledim falan falan şahıslardan ama yani ben onu ezberlediğimde acaba tam böyle miydi benim zihnimde kalan mı bu endişem var ev kemakal yani şu söylemiş olabileceği gibi yani şöyle değil veya söylemiş olabileceği gibi şöyle anladım şöyle demişti herhalde diyerek o tereddüdünü ifade ederek aslında bir saygı göstermiş oluyor evet. yani ona söylemediğini söyletmek gibi cürete soyunmayayım ben. Evet, evet. Yani ben hatırlığımda kalanı söylüyorum. Yani varsa kusur bana aittir diye de bir şeyde irade beyanında bulunmuş oluyor.
Hocam o söz terbiyesi açısından da önemli. Şimdi tabii mesela canım. Rüya tabiri anlatırken derler ki işte birisine bu benden ayrıldı diyorsun. Ya da diyorsun ki bu benden çıktı. Hı. Çıktı demek de ayrıldı demek arasında %100 mana farkı olduğunu söylüyor muhabirler yani tabirciler.
Kesinlikle.
Şimdi bu da öyle aslında. Resulullah Efendimiz'e söylemediği bir kelimeyi isnat etmek hakikaten.
Ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konu üzerinde çok hassas olduğu için zaten onun en mütevatir hadisi şu hadis-i şerifleri biliyorsunuz. Men kezebe aleyye müteammiden fel yetebevve mak'adahu minen nar. Yani sahabilerin tevatürle naklettiği ve ondan sonraki nesilden gelenlerin hepsinin böyle gruplar haline naklettiği tek hadis budur. Yani kim bana benim söylemediğim bir şeyi isnat ederek şöyle söylemiştir Resulullah derse cehennemden yerini hazırlasın. Yani benim söylemediğimi bana söyletmeye kalkışmayın diye Hazreti Peygamber'in tevatürle gelen bir rivayeti var. Yani bu çok büyük bir saygısızlık, büyük bir nezaketsizlik. Yani iyi niyetle de olsa bunu çok hoş görmek mümkün
değil. Ondan sonra muhtemelen hadis rivayetlerinde azalmıştır hocam herhalde.
Tabii.
Sahabe titiz davranmış.
Bunu duydukça zaten hadis mevzu hadis rivayetleri, hadis rivayetinin şeyi daha 2. 3. asırlarda biraz daha yaygınlaşıyor. Mesela Ebu Bekir Efendimiz'den gelen rivayeti çok sınırlı. Hazreti Ömer Efendimiz'den gelenler de öyle. Yani geçen hafta da bahsettik. Yani Ebu Hüreyre gibi bazı sahabiler var. İşleri bu. Zekaları da buna müsait. Dua da almış peygamberimizden. Onların böyle çok hadis rivayet etmeleri var. Mesela Ayşe validemiz de öyle. O da hem çok genç peygamberimizin yanında. Daha uzun da yaşıyor. Yani insanlara da bunu ulaştırma şansı. Ve kendini de o işe hasrediyor. Yani fıkıh ve hadis ilmine yani Efendimizin hayatını nakletmeye hasrediyor. Ve dolayısıyla ondan pek çok insan pek çok farklı rivayetleri naklederek kitaplara geçmiş oluyor böylece. Ama dediğim gibi Ebu Bekir Efendimiz'den çok sayı az sayıda rivayet var. Ki en çok ondan olması lazım.
Evet.
Yani ta nübüvvetin başlangıcından hatta çocukluğundan ama hadi biz peygamberliği yasası alalım. Nübüvvetin başlangıcından vefatına kadar 23 sene dizinin dibinde mağarada evet. beraberler. Evet. Yani saniyesinden yürütüme filgar Kur'an-ı Kerim'de ikinin ikincisi diye bahsedilen bir tek o var.
Hocam burada tam soru geldi şimdi. Peki madem bu kadar az söz nakledilmiş ama biz biliyoruz ki esas bütün kapılar kapansın, Hazreti Ebu Bekir'in kapısı açılsın, açık kalsın diyen de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Amin.
Ondan intikal eden nedir peki Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'den, Resulullah adına?
Yani ondan intikal eden şey onun ahlakıdır. Efendimiz'den yansıyan Muhammedi tavrıdır. Sıddıkiyet vasfıdır. Evet. Ve işte manevi irfan geleneğimizde de önemli bir silsile onu vasıtasıyla tevarüz etmiştir. Özellikle de hafî zikir meselesi çok gündeme taşınır sıkça. Yani işte o mağarada Hazreti Peygamber'in Hazreti Ebu Bekir'e zikir telkin ettiği meselesi uydurmadır diye de karşı çıkanlar var. Ben ona şöyle cevap veriyorum bu uydurmadır iddiasına. Diyorum ki evet, hadislerde bunu bulmak belki mümkün değil ama Kur'an-ı Kerim'de var. Nasıl var? Kur'an-ı Kerim ne diyor Allah Teala? İz yekul li sahibihi la tahzen innallâhe me'anâ. Me'anâ ne demek? Meiyet.
Evet.
İşte
Allah
o
bizimle beraber.
Zikir hafidir işte o. Evet, evet. Yani Allah'ın
zikir telkini yani.
Aynen öyle. Tam orada zikir telkini var işte aslında. Yani belki de yani o raviler de o ayetten yola çıkarak bu zikir telkinini geliştirmiş veya oluşturmuş olabilirler. Ama Kur'an-ı Kerim çok net şekilde söylüyor ki Ebu Bekir Efendimiz'e, Kur'an-ı Kerim'de birkaç yer daha geçiyor bu me'ana kelimesi. Eyne me'kuntum ayetinde var. Ehu me'kum. Bir de bu la tahzen innallaha me'ana da var. Yani o me'iyet biliyorsunuz şeyde Nakşi geleneğinde murakabenin yukarı derecelerinden birisidir. İkinci derecedir. Ondan sonra akrabiyet var, ondan sonra muhabbet var. Dolayısıyla o me'iyet zikri yani kişinin, kulun kalbinde Allah'ı hissetmesi, gönlüne onun yerleştiğini, çünkü kalp Cenab-ı Hakk'ın tecelligahı, oraya yerleştiğini hissetmesi demektir. Hazreti Bekir Efendimiz'e Allah Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla bunu dedirtiyor ve o bize bir sembol olay olarak da Kitab-ı Kerim'e geçiyor ve Ebu Bekir Efendimiz bence bu özelliğiyle çok öne çıkıyor. Yani zaten meşrebi de daha böyle hafiyyül meşrep bir insan. Çok dua ederken de daha alçak sesle, Kur'an okurken de daha çok alçak sesle okuyan bir insan. Ama Efendimizin her halini böyle yudum yudum yutar gibi, emer gibi benimseyen bir insan. Hiç itirazı olmayan bir insan. O ne yapıyorsa doğrudur, ona ne gelmişse doğrudur diyerek teslim olan bir özel ve güzel insan.
Hocam onun aslında bu kadar naif, bu kadar yumuşak. Hatta Hazreti Ayşe validemiz namazı Resulullah Efendimiz tarafından Hazreti Ebu Bekir'in kıldırması istenince itiraz ediyor. Babam diyor yufka yürekledir diyor. Şimdi böyle evet. Bir insanın özellikle Efendimizin vefatta gösterdiği celadet evet. Bambaşka yani. O
gerçekten. Mesela o Üsame'nin ordusunu yolcu etmesi, evet. Yolcu ederken ta şeye kadar Üsame'nin yanında yürümesi, ya Emir el-Mü'minin ata binin, deveye binin hiç olması ben... Yok, ben ayaklarım tozlansın evet. Burada.
Hatta izin de istiyor hocam Hüsame'den. Evet, kendisi evet. Hazreti Ömer için. Evet, yani bizi diyor,
Diyanet İşleri var. Kumandansınız siz diyor. Bize izin verin, biz burada bunlara devam edelim diyor. Muhteşem bir şey.
Hocam, arzu ederseniz Hazreti Ebubekir Efendimiz'i gelecek programda biraz daha ayrıntılı da konuşalım. Böyle silsileyi takip edelim hocam isterseniz.
Olur, hayır inşallah.
Şimdilik süremiz bu kadar kısıtlı kaldı. Efendim İrfan gündeminde bugün de kıymetli hocamızdan istifade etmiş olduk. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.